Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Muhammed suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Murdat 1400 Hicri Kameri 26 Zilhicce 1442 ve miladi 6 Ağustos 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız hava haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol ve Umut Işığı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı reisi seçimlerde halk oylaması mesajının değişim ve adalet olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı bu hafta içinde bakanlar listesini meclise sunacaktır. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, İran ve Türkiye ticaret hacminin artması gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği önceliklerinin Bercuma ihya sürecini kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı İran'a karşı her türlü aptalca eylemin kesin cevapla karşılaşacağını belirtti. Ve son 24 saatte Türkiye'de 108 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı göreve başlama töreninde seçimlerde halkın oy kullanma mesajının değişim ve adalet olduğunu vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün mecliste Yemen töreninde yaptığı açıklamada 18 Haziran seçimlerinde halkın verdiği oyların mesajı bir değişim ve adalet mesajıydı dedi. Gerçek insan hakları savunucuları bizleriz diyen Reisi, İran'da İslam devriminin yükselişi ülkemiz tarihinde özgürlük, siyasi katılım ve demokrasi adına yeni bir sayfa açtı dedi. Reisi şunları kaydetti. Milli bir anlaşma olarak İran İslam Cumhuriyeti Anayasası 6. ilkede tüm devlet kurumlarını halkın iradesinin ve oylarının neticesi olarak görmektedir. İran Cumhurbaşkanı ayrıca insanlar devrimin aydın yolunu takip etmeye kararlıdır ve 18 Haziran seçimlerinde halkın verdiği oyların mesajı bir değişim ve adalet mesajıydı dedi. Reisi baskı, suç, masum ve savunmasız insanların haklarının ihlali karşısında sessizliği kabul etmiyoruz. Baskı ve suç ister Avrupa'nın ve Amerika'nın göbeğinde, ister Afrika'da, ister Yemen, Suriye ve Filistin'de olsun daima mazlumların yanında olacağız dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi önerilen bakanlar listesinin gelecek hafta meclise sunulacaktır dedi. İran Press'in belirttiğine göre Seyyid İbrahim Reisi dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. İslam İnkılabı rehberinin bakanlar kurulu üyelerinin bir an önce açıklanmasına dair vurgusuna dayanarak gelecek haftanın başlarında ve ilk fırsatta önereceğim bakanlar listesini İslami Şura Meclisi'ne sunacağım. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf da yasalar gereği yemin töreni ardından Cumhurbaşkanı 2 hafta içinde kabineyi meclise tanıtması gerekiyor. Fakat İslam İnkılabı rehberinin vurgusu ve Cumhurbaşkanı'nın hükümetin bir an önce kurulması için hazır olduğunu belirtmesi üzerine mecliste hızlıca ve dikkatlice bakanlara güven oyu vermeye yardımcı olacaktır dedi.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Türkiye Meclisi ile görüşmede Türkiye Meclisi Başkanı ile görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik çalışmaları ve ticaret hacmi seviyesinin iyi olmadığını işaretle sınır pazarlarının çalışmalarını artırmak ve bankacılık işlemleriyle ikili ekonomik ilişki düzeyinin iyileştirilebileceğini belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Muhammed Bagır Galibaf Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesinin başında Türkiye'de yaşanan yangın orallarındaki can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunarak Türkiye'de orman yangınlarından endişe verici olduğunu, olayın en az kayıpla sona ermesini umut ettiğini belirtti. İslami Şura Meclis Başkanı iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişki hacminin azalmasını işaretli zalimane yaptırımların uygulanması ve korona salgınının iki ülke arasındaki ticaret hacminin azalmasına sebep olduğunu, bu yüzden iki ülke yetkililerinin işbirliğini geliştirme ve mevcut sorunları da gidermek için özel çalışmalarda bulunmaları gerektiğini, böylece bir an evvel eski ticaret seviyesine ulaşılması gerektiğini söyledi. Görüşmede Mustafa Şentop da İran'da 13. hükümetin göreve başlamasını tebrik ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayetullah Reisi'ye sıcak selamlarını getirdiğini, bu seçimin İran halkı için bereket ve ilerlemelere sebep olmasını diledi. İran ve Türkiye ilişkilerinin komşuluk ilişkilerinin ötesinde olduğuna değinen Şentop, "Bizim ilişkimiz kardeşçe, samimi ve iki komşu ülkenin dostluk ilişkilerinin ötesindedir," dedi. Şentop sözlerine şöyle sürdürdü: "Biz ikili ilişkiler ve iki ülke meclislerinin uluslararası parlamenter ve bölgesel toplumlardaki işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz ve meclis milletvekilleri arasındaki diyaloğun İran ve Türkiye hükümetlerinin ilişkilerini kolaylaştırabileceğini düşünüyoruz."
İslami Şura Meclisi Başkanı, Rusya Duma Meclis Başkanı ile görüşmede ikili ticari ilişki düzeyinin yükselmesini istedi. Muhammed Bagır Galibov dün 13. dönem Cumhurbaşkanlık yemin töreni marjinde Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Galibov, Tahran ve Moskova arasındaki dostane ilişkilerin özellikle ekonomi ve ticari alanda artmasının her iki ülkenin milli çıkarlarının sağlanmasında önemli rolü olduğunu belirtti. Amerikan hasmane siyasetleri ve iki ülkeye uyguladığı yaptırımları eleştiren İslami Şura Meclis Başkanı, Amerika'nın bağımsız ülkelere baskı uygulamak ve bölgede güvensizlik oluşturmakla dünyanın çeşitli bölgelerinde kendi çıkarlarını sağlamaya çalıştığını söyledi. Rusya Duma Meclis Başkanı da İran'da yeni hükümetin göreve başlamasını tebrik ederek, çeşitli alanlarda karşılıklı stratejik ilişkilerin gelişmesinin birçok önem ve öncelik taşıdığını ifade etti. Duma Meclis Başkanı sözlerinin devamında Afganistan'daki son gelişmelerden endişe duyduklarına değinerek, olayların Amerika'nın mantıksız ve güvensizleştirici politikalarının sonucu olduğuna işaretle, bölgede toplu işbirliğinin terörizm ve aşırıcılığın yayılmasına engel olacağını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi'nin yemin töreni için İran'da bulunan Irak Ulusal Hikmet Hareketi Başkanı Seyyid Ammar Hekim İmam Hümeyni'nin türbesini ziyaret ederek İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'ye saygıda bulundu. Teslim Haber'in bildiğine göre Ammar Hekim İmam Hümeyni türbesinde Fatiha okuyarak İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusunu saygı ve rahmetle andı. Seyyid Ammar Hekim, dün İslam Şura Meclisi'nde düzenlenen Ayetullah Reisi'nin yemin törenine katıldı. Irak Ulusal Hikmet Hareketi Başkanı ayrıca, dün İslam İnkılabı rehberinin uluslararası işlerden sorumlu danışmanı Ali Ekber Velayeti ile de bir araya geldi. Irak Başbakanı Berham Salih ve aralarında bulunan Irak Karşı Şabı Kurumu Başkanı Fali Feyyaz ve Irak Kürdistan Bölge Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani gibi Irak'ın önemli şahsiyetler ve yetkilileri dün gerçekleşen yemin törenine katıldılar.
Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Sözcüsü Nebila Mesrali, Avrupa Birliği'nin öncelikli önemli konusunun Bercam'ı ihya sürecini kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mesrali dün Siyonist rejimin ortam oluşturma çabalarına tepki olarak Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri Enrico Mora'nın Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in yemin törenine katılmasını savunarak İran'ın yeni hükümetiyle teamülün zaruru olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu'nun sözcüsü, Avrupa Birliği'nin önemli önceliğinin Bercam Anlaşması'nı ihya sürecini kolaylaştırmak olduğuna değinerek, Mora'nın Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu'nun temsilcisi olarak Ayetullah Reisi'nin yemin törenine katıldığını ifade etti.
Bundan önce Avrupa Birliği'nin Mora'yı İran'a gönderme kararı Siyonistlerin öfkesine sebep olmuştu. Siyonist Rejim Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü yayınladığı bildiride Mora'nın Ayetullah reisinin yemin törenine katılmamasını istemişti. Korsan rejimin tüm iddiaları ve karlama kampanyasına rağmen Mora, Ayetullah reisinin dün düzenlenen yemin törenine katıldı. Enrico Mora, Viyana'da Bercam görüşmelerinin koordinatörüdür.
Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Senato oturumunda demokratlar ve cumhuriyetçilerin İran'a karşı aynı hedefi izlediklerine itiraf etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirine göre Senato Meclisi Cumhuriyetçi Temsilcisi Ted Cruz Salı günü Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile bir konuşmasından çekilen film Instagram hesabından paylaştı. Cruz söz konusu oturumda Sherman'a hitaben Amerikan Başkanı Biden'in son 6 ayda İran'a karşı sadece zayıf ve müsamahakar davrandığını, bunun ise gerginliklerin artmasına sebep olduğunu söyledi. Sherman karşılık olarak kendisinin Ted Cruz ile İran'la ilgili başlıca hedeflerde hiçbir ihtilafları olmadığını, sadece hedeflere ulaşma yöntemlerinden farklı olduğunu söyledi. Sherman, demek ki biz hedefler hakkında anlaşıyoruz fakat o hedeflere ulaşma yönteminde ihtilafımız var. Ben sizin gündeme getirdiğiniz bazı konulara karşıyım. Bence Biden yönetimi İran'a karşı maksimum yaptırımları sürdürmeli dedi. Bu açıklamalar Joe Biden başkanlığındaki Amerika'nın yeni yönetimi İran'a karşı maksimum baskı siyasetinin yenilgi uğradığını itiraf etti ve Bercam nükleer anlaşmaya geri dönmek istediğini söyledi. Fakat şimdiye kadar bu alanda hiçbir girişimde bulunmadığı bir ortamda yapılıyor.
Viyana'da uluslararası kurumlarda İran'ın daimi temsilcisi ve elçisi Kazım Garibabadi, dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İran'ın her zaman OPEC'in en aktif ve önemli üyelerinden biri olduğuna işaretle, İran İslam Cumhuriyeti'nin şartların normalleşmesiyle kendi petrolünün üretim ve ihracatında hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyeceğini belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Garibabadi bu kararın ortak çalışmalarla alınan bir karar olmadığını, tamamen ulusal bir karar olduğunu ifade etti. Bundan önce Viyana'da uluslararası kurumlardaki Rusya temsilcisi de tweet'te yaptırımların kaldırılmasıyla İran'ın petrol piyasalarında istikrarı sağlama çalışmalarına katılmasını umut etmişti. Mihal Ulyanov söz konusu mesajda İran'ın petrol ihracatını ihya etmenin ardından ortak petrol piyasasında fiyatların istikrarı için OPEC Plus çalışmalarına katılacağını belirtmişti. OPEC ve müttefiki üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus, geçen yıl korona salgını ve fiyatların düşüşünden kaynaklanan talep durgunluğu ortasında daha önce görülmemiş bir kararla günlük üretimini 10 milyon varile indirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü dün akşam Siyonist rejimin İran'a karşı askeri müdahaleye dayalı son tehditlerine karşı yaptığı açıklamada İran'a karşı her türlü aptalca eylemin İran'ın sert cevabıyla karşılaşacağını açıkça söyledi. İran'dan bildiğine göre Said Hatipzade Twitter üzerinden paylaştığı mesajda korsan rejimin uluslararası yasalları açıkça ihlal girişimlerinin en yeni örneğinde utanmadan İran'a askeri tehditte bulunduğuna işaretli bu şiddet davranışın Batı'nın kör desteklerinden kaynaklandığını belirtti. Hatipzade mesajının devamında açıkça belirtiyoruz, İran'a karşı her türlü aptalca eylemem bizim kesin cevabımızla karşılaşacaktır. Bizi denemeyin dedi, yazdı. Bu arada İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Selami çarşamba yaptığı açıklamada korsan rejimin İran'a yönelik son lafazanlıklarına işareti bugünlerde Kutsal İslam Cumhuriyeti Nizamı hakkında tehditle söz edenlerin özellikle Gasip Siyonist rejimin İran'ın savunma politikalarında ve stratejilerinde hiçbir düşmandan hiçbir ölçekte herhangi bir noktada müsamaha edebilecek bir harekete İran'ın savunma ve saldırı gücünde tahammül edilmeyeceği ve Tahran'ın sert ve kesin tepki göstermeyeceği anlayışına varmaları gerektiğini belirtti.
Türkiye'de son 24 saatte 245.152 COVID-19 testi yapıldı. 24.297 kişinin testi pozitif çıktı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 245.152 COVID-19 testi yapıldı. 24.297 kişinin testi pozitif çıktı. 108 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 6.636 oldu.
Amerikan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı dün yaptığı açıklamada sonbahar aylarında Amerika'da korona salgınında önemli artış olacağı uyarısında bulundu. Teslim haberin bildiğine göre Anthony Fauci, Amerika'nın son baharda muhtemelen günlük 100 ila 200 bin vaka ile karşı karşıya olacağı uyarısında bulundu.
Amerika askeri terörist güçleri yeni Suriye petrol kuyularından onlarca tankerle çaldıkları petrolü Irak'a götürdü. Sana'nın bildirdiğine göre Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke ilinin yerel kaynakları dün yaptıkları açıklamada Amerikan işgal güçlerinin 25 tankerle Suriye petrol kuyularından çaldıkları petrolü illegal El Velid sınır kapısından Irak'a götürdüklerini belirtti.
Irak Hava Kaynakları ülkede bir Amerikan lojistik konvoyuna daha saldırı yapıldığını belirttiler. Saber'in haber kanalı dün yaptığı açıklamada Babil ilinde bir Amerikan askeri lojistik konvoyuna saldırı yapıldığını duyurdu. Olayda can ve mal kayıpları hakkında açıklama yapılmadı. Irak Hava Çevreleri Amerikan terörist askeri güçlerinden bir diğer lojistik konvoya divaniyede saldırı yapıldığını duyurdular.
Siyonist rejimin sağcı partisi Likud'dan bir kaynak eski başbakan Benjamin Netanyahu'nun parti başkanlığını kaybetmekte olduğunu duyurdu. El Alemin Jerusalem Post'tan naklen verdiği haberde adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak Netanyahu'nun gizlice ve parti içinde yapılan oylamada İsrail Yargı Kurumu Yargıç Seçim Komitesi'nde yer alamadığını, bu yüzden parti başkanlığından alınma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerine ateş açma emri verdi. Erivan'dan Armen Peres'in haberine göre Ermenistan Yeni Savunma Bakanı Arşak Karapetyan, askeri yetkililer ile yaptığı toplantıda Ermenistan topraklarına saldıran Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerine derhal ateş açılması emri verdi.
Ve Rusya Savunma Bakanı Afganistan tarafından bir saldırı durumunda Tacikistan ve Kırgızistan'daki üslerinin faaliyete geçeceğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Aşgabat'ta 3. Orta Asya Liderleri Oturumu üzerine. Orta Asya Liderleri 3. Zirvesi 6 Ağustos Cuma günü Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta düzenlenecektir. Orta Asya liderlerinin 3. ortak toplantısı 6 Ağustos Cuma günü Türkmen hükümetinin ev sahipliğinde Türkmenistan'ın başkentinde düzenlenmesi planlamasına rağmen bölge ülkeleri bu alanda iki yapıcı toplantı daha önce gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilk toplantı 2018 yılı Mart ayında Kazakistan'ın Astana kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. İlk zirveye Orta Asya Cumhuriyetlerinin 5 lideri katıldı ve bölgesel rekabetlerden ziyade karşılıklı işbirliği, ekonomik etkileşim ve siyasi ilişkilerin genişletilmesine vurgu yapıldı. Ardından 2019 yılında Taşkent'te Özbekistan hükümetinin ev sahipliğinde 2. Orta Asya Zirvesi düzenlendi. İkinci toplantıda Orta Asya liderleri bölge ülkeleri arasındaki kültürel ortaklıkları vurguladılar. Taşkent zirvesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bölge ülkelerinin vatandaşlarına Orta Asya Yılı ödülü verilmesini de önerdi. Aynı zamanda Orta Asya liderler iklim değişikliği ve Afganistan'daki iç çatışmalar gibi ortak bölgesel sorunlar da dahil olmak üzere önemli konuları ele aldılar. İkinci Orta Asya Zirvesi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev'in göreve başlamasıyla ülkenin yeni liderlerinden bölgesel görüşlerindeki bir değişikliğin olduğu göstermesinin aslında yeni bir siyasi örgütün oluşumunun yolunu açtığı bir zamanda Taşkent'te yapıldı. Nitekim Özbekistan'ın yeni Cumhurbaşkanı 2019 yılında komşularla gerilim azaltma ve güven inşa etme politikalarına öncelik vererek bu bölgesel hedefe ulaşmak için uygun bir ortam sağlamaya çalıştı.
2020'nin 3. Orta Asya Zirvesi'nin daha önce 2020'de Bişkek'te yapılması planlanmıştı. Ancak Kırgızistan başkentinde salgın korkusu ve koronavirüs hastalığının yayılması ve huzursuzluk gibi bazı faktörler toplantıyı bir yıl geciktirdi. Bu arada 3. Orta Asya Zirvesi'nin yeri Bişkek'ten Aşgabat'a değiştirildi. 3. Orta Asya Zirvesi'ni düzenlemek üzere Tacik Devlet Başkanı İmamoğlu Rahman, Türkmen yetkililerle koordinasyon sağlamak ve ülke ile ikili anlaşmalar imzalayan ilk Orta Asya üst düzey yetkilisi olmak için Aşgabat'a gitti. Şimdi de Orta Asya liderlerinin istişare toplantılarını Orta Asya Devletleri Örgütü olarak adlandırmaları bekleniyor. Bu bağlamda önde gelen bir Kazak siyasi analisti olan Rüstem Borinşov'a göre Orta Asya Bölgesel Teşkilatı'nın kurulması şu anda mümkün değildir. Çünkü böyle bir teşkilatın kurulması için uygun şartlar yoktur. Toplantılar sadece Orta Asya liderlerinin istişaresi ve fikir alışverişi amacıyla yapılmaktadır. Bununla birlikte Orta Asya Zirvesi'nin bu bölge ülkelerinin bağımsız olarak ve bölgesel ve küresel güçlerin varlığından yoksun olarak gerçekleştirdikleri ilk toplantılardan biri olduğunu söylemek gerekir. Başka bir ifadeye göre bu toplantıları yapmak bölgede bağımsız olarak Orta Asya Cumhuriyetleri liderlerinin attığı ilk adımdır. Bölgesel ve küresel güçlerin yokluğu iki açıdan da önem taşımaktadır. Bir yandan Orta Asya liderleri bu güçlerin varlığı olmadan bağımsız kararlar alabilirler. Bu nedenle yakınlaşmaların daha istikrarlı olacağı ve organizasyonun başarı oranı artacağından söz etmek mümkün. Öte yandan bölgesel ve küresel güçlerin varlığının olmaması, bu örgütte güçlü bir desteğin olmaması anlamına gelir. Açıkçası bu durum bu ülkelerin karşılaşacağı sorunları ve engelleri de belirginleştirecek ve Orta Asya liderlerinin özgüvenini de etkileyebilecektir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Suudi Arabistan'ın hukuki aktivistleri ve farklı düşünenlerin cehennemi olması başlığı altında. Uluslararası Haf Örgütü Suudi Arabistan'da insan hakları ile ilgili raporunda bir kez daha Ali Suud'un bu alandaki kabarık karnesini açıkladı ve Suudi Arabistan'ın insan hakları aktivistlerine ve farklı düşüncelere sahip olanlara işkence ve eziyet uyguladığını son 6 ay içerisinde idamları artırdığını bildirdi. Uluslararası Haf Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Büro Başkan Yardımcısı Lane Maloof, Suudi Arabistan'ın G20 zirvesinin ardından aralıksız muhalefete yüklendiğini ve devlete karşı görüşlerini bildirmelerinden dolayı 9'unun Aralık 2020'de idam edildiğini açıkladı. Bu rapora göre en az 40 kişi ise Ocak ve Şubat 2021'de ülkede idam cezasına çarptırılmıştır. Bu örgüt daha önce mahpusta bulunan ve hali hazırda serbest bırakılanların da ciddi sınırlandırmalar ile karşı karşıya kaldıklarını ve ülke dışına çıkamadıklarını bildirdi. Muhammed bin Salman'ın Suudi Veliaht Prensi olarak 21 Haziran 2017'de atanmasından beri bu ülke geniş çaplı idam cezaları ve toplu tutuklamalar ve hapse atılmalar ve aygılamalar ile karşı karşıya kalmıştır. Suudi Arabistan'ın insan dışı ve şiddet dolu girişimleriyle ilgili önem taşıyan ve şaşırtıcı nokta aslında Suudi Arabistan yöneticilerinin bu huyu değil, uluslararası kurum ve kuruluşları ve batılı ülkelerin utanç verici ve hafif düşürücü bir şekilde bu insan hakları ihlallere karşısında sessiz kalmaları ve pasiflikleridir. Ayrıca bu hususta kadın haklarının savunan kurum ve kuruluşlar Suudi Arabistan'da kadınların uygun olmayan durumunu ve onların bastırılmasına karşı sessiz kalması ve utanç verici bir tutum sergilemesidir. Çünkü son Uluslararası Af Örgütü raporuna göre Kasım 2020 G20 zirvesinin ardından Lejen El Hazul, Nesime El Sade ve Semer Bedvi gibi kadın insan hakları savunucularının hapisten serbest bırakılmalarına rağmen şimdi de insan hakları ihlalinin açık bir örneğinde ciddi kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmışlardır.
İnsan hakları iddiasında bulunan batılı ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlar Suudi Arabistan'daki böyle bir durum karşısında sessiz kalsalar da diğer ülkelerde kaos unsurlarının tutuklanması ve yargılanmasına ciddi şekilde tepki gösteriyorlar. Halbuki Uluslararası Af Örgütü'nün son raporuna göre halihazırda en az 39 kişi insan hakları faaliyetleri yüzünden ve muhalefetlerini gösterdiklerinden dolayı Suudi Arabistan'da hapse atılmışlardır. Bu yüzden burada sorulması gereken temel soru, uluslararası kurum ve kuruluşlar ayrıca insan hakları iddiacısı batılı devletlerin petrol dolarlar yüzünden ne zamana dek Suudi rejiminin insanlık dışı eylemlerine göz yumacaklarıdır. Suudi rejimi ise kimi muhabirler ve gazetecileri sırf rejim ile aynı düşünmedikleri yüzünden testereler ile cezalandırdığı sırada insan hakları iddiacıları gizli olarak bu insanlık dışı senaryoları desteklemektedirler. Böylece batılıların bu şekilde ciddi şantajlar yaptıkları da görülmektedir. İşte batılı devletler ve onlara bağlı uluslararası kurum ve kuruluşların bu tutumlarından yola çıkarak söz konusu rejimlerde vatandaşlarını sırf protestolarda geçmişteki protestoların resimlerini taşımaktan dolayı idam cezalarına çarptırıldılar. Uluslararası Af Örgütü raporuna göre geçen ay Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Şii genç Mustafa bin Haşim bin İsa'nın 2012 protestolarından bir resmi elinde bulundurması ve sözde şiddet dolu protestolara katılmak suçlamasıyla idam edileceğini açıkladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Mordat 1400, Hicri Kamer'e 26 Zilhicce 1442 ve miladi 6 Ağustos 2021 Cuma. Müzik. 34 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Mordat 1365'te İran Ordusu Hava Kuvvetleri Operasyon İşleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Pilot Abbas Babayi Irak'ta mütecavizlere karşı savaşta şehit düştü. Şehit Babayi imanlı ve cesur İranlı bir pilottu ve Hicri Şems'i 1329'da İran'ın Kazvin kentinde dünyaya geldi. Şehit Babayi eğitiminin ilk dönemini bitirdikten sonra orduya katıldı ve ardından pilotluk fakültesini bitirdi. Babayi İslam İnkılabı'nın zaferi ve Irak'ın İran'a dayattı, 8 yıllık savaştan sonra ciddiyetle mütecaviz Iraklılara karşı mücadele etti. Babayi ayrıca cesurca en zorlu ve hava operasyonlarını hayata geçirdi ve nihayet İran halkına fedakarlıklarda bulunduğu bir sırada şehit düştü. 33 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Mart 1367'de Irak'ın eski diktatörü Saddam İran'da ateşkes yapmayı kabul etti. Güvenlik Konseyi'nin iki taraf arasında ateşkesin sağlanmasını garanti eden 598 sayılı kararnamesinin İran tarafından Hicri Şems'i 27 tir 1367'de kabul edilmesi üzerine iki ülke arasında askeri çatışmaların son bulması bekleniyordu. Ancak Saddam birkaç gün sonra İran topraklarına karşı yoğun saldırılarını başlattı ki bu saldırılar İranlı cesur askerlerin yoğun çabaları neticesinde hezimetle karşılaştı. Irak'ın Başir rejimi ülke topraklarında bulunan İranlı muhalifleri donatarak onları İran'a saldırmaya teşvik etti ki bu komplo girişimi hezimetle sonuçlandı. Nihayet İran'a 8 yıllık zorunlu savaşta dayatan ve iki komşu ülke olan İran'la Irak halkının telafisi imkansız can ve mal kaybına uğratan Saddam ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı ve ateşkes 2 hafta sonra resmen hayata geçti. ...44 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Mart 1356'da İran'ın eski başbakanı Emir Abbas Hüveyda 13 yıl başbakanlığı ardından görevden arındı. İmam Hümeyni'nin başlattığı hareketin bastırılması ve imamın sürgün edilmesi ardından Pehlevi rejiminin başbakanlarından Hasan Ali Mansur inkılapçılar tarafından idam edildi. Şah Amerika'nın isteği üzerine kendisine görünürde İran'da reform taraftarı göstermek istediği sırada Hüveyda'yı görevden aldı. Bu olaydan 1,5 yıl sonra İran'da İslam İnkılabı zafere kavuştu ve Hüveyda İslam İnkılabı mahkemesince yargılandı ve İran'da baskıcı siyasetleri uygulamak ve ülkeye hıyanet etmekten dolayı yargılaması ardından idam edildi. ...883 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 26 Zilhicce 559 yılında meşhur Müslüman fakih ve edebiyatçı Ebul Fezail Ahmedi Irak'ın Vasıd şehrinde dünyaya geldi. Bağdat'ta tahsilini sürdüren Ebul Fezail Ahmedi özellikle fıkıh, usulü fıkıh, edebiyat ve matematik alanlarında büyük bir şöhrete ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Yangın bölgeleri için kritik uyarı.
Cumhuriyet.
Bakan Pakdemirli'nin sözleri Erdoğan'ın tepkisine neden oldu.
Yeni Asya.
Yangınlar bağıra bağıra geldi.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Barış Doster, 4 Ağustos tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Orman Yangınları ve Plansızlık başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ediyor. Bu yangınlarda insanlar ölüyor, hayvanlar ölüyor, ağaçlar, bitkiler de ölüyor. Doğa ölüyor. Millet olarak canımız, ciğerimiz yanıyor. Yangınlarla mücadeledeki başarısızlık, eşgüdüm eksikliği, teknik donanım yetersizliği, özellikle yangın söndürme uçaklarının azlığı,
yurttaşların öfkesini ve acısını daha da artırıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hepimizin aklındaki sorular şunlar. Türkiye gibi diğer özellikleri yanında doğal güzellikleriyle de öne çıkan, turizm ülkesi olarak da dikkat çeken, üstelik orman yangınlarının sık yaşandığı coğrafyasıyla bilinen bir devlet, niçin orman yangınlarıyla mücadelede bu kadar yetersiz kalıyor? Bu yangınların birincil sebebi neden bir türlü bulunamıyor? Tüm dünyayı etkileyen küresel ısınma yanında geçen yıllardaki orman yangınlarının nedenleri arasında gösterilen dikkatsizliğin, arazi mafyasının, PKK terör örgütünün yaşadığımız son yangınlarla ilgisi var mı? Varsa ne kadar? Orman yangınlarıyla mücadelede akıl, bilim ve deneyim devre dışı bırakıldığı için mi bu kadar başarısızız? Yeterli mali kaynak mı yok? Personel sayısı mı az? Halkımız mı bilinçsiz? Kanunlar mı etkisiz? Türk Hava Kurumu'nun son yıllarda içine düştüğü durum yangınları söndürmede büyük bir zaafı mı yaratıyor? Soruları çoğaltabiliriz elbette. Fakat şurası kesin, mesele çok daha derin. Sorun çok daha büyük ve yapısal. Aynen ekonomik sorunlarımız gibi. Aynen sığınmacı sorunumuz gibi. Aynen eğitimde, sağlıkta, yargıdaki sorunlarımız gibi orman yangınlarıyla mücadelede de akıl ve bilim devre dışı kaldığından, planlama, örgütlenme, eşgüdüm bir kenara konulduğundan başarılı olamıyoruz. Ormanlara ağaçlandırmaya, orman köylüsüne, ormanların ekonomik getirilerini sulamaya, tarım arazilerine ilişkin kapsamlı, ayrıntılı çalışmaların eksikliğini çekiyoruz. Bütüncül bir bakış açısı olmayınca da sorunları çözemiyoruz. Sıklıkla vurgulamakta yarar var. Gelişmenin, ilerlemenin, zenginleşmenin, kalkınmanın yolu planlamadan geçiyor. Cumhuriyet bunun için sanayi planları yapmıştı. Bu amaçla 1960'da Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştu. Ekonomi, sanayi, tarım, hayvancılık, turizm, nüfus, kentler, yerel yönetimler, bürokrasi, eğitim, sağlık, bilim, teknoloji, iş gücü, üretim, enerji, kısacası akla gelen ne varsa olanak ve gereksinimlerimize göre kısa, orta ve uzun vadede planlanacaktı. Böylelikle hem kaynaklarımız verimli kullanılacak, tasarruf sağlanacak hem de refah devleti olacaktık. Devlet Planlama Teşkilatı'nın etkin olduğu yıllar Türkiye'nin geliştiği, kalkındığı yıllardı. Ardından bu birikimi sırtını döndü Türkiye, sonra da tasfiye etti. Adı bile kalmadı Devlet Planlama Teşkilatı'nın, 2011'de kapatıldı. Orman yangınlarıyla mücadele ederken, yanan bölgeleri yeniden ağaçlandırmanın hesabını yaparken, planlamanın önemini yeniden düşünmekte büyük yarar var.
Elif Çakır, 4 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde yangın söndürecek uçağımız yok ama başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından feryat ediyor. Yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin, bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Ankara'ya yalvarıyor. Şu anda gördüğümüz sırtlarda yangın devam ediyor. Burası Sevinç Önü'nün daha da doğuya bakan yamaçları. Şu anda o yangın buraya doğru geliyor. Oradan vadiye indiğinde çamlar var. Buradan sonra bizim bu yangını tutmamız imkansız diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir an önce buraya uçak, helikopter ne gelecekse gönderin. Lütfen, lütfen, lütfen hava desteği. Helikopter, uçak istiyoruz. Durum gerçekten çok ciddi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor. Hisarönü yanıyor. Alevler yerleşim yerlerine kadar geldi. Evler tahliye ediliyor. Acil havadan destek şart. Çığlıkları duyun artık. Manavgat'ta tarlayı saran alev kapanından ineklerini kurtarmaya çalışan bir vatandaş çığlık çığlığa bağırıyor: "Allah'ım yardım et." Marmaris Delik Yol'da elleriyle yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar: "Hava desteği yok, acil uçak lazım buraya, kaçamıyoruz, yangının içerisinde kaldık" diye feryat ediyor. Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, Muğla, Seydi Kemer, Köyceğiz, Marmaris Hisarönü, İzmir, Buca, Bodrum, Milas başta olmak üzere 36 ilimizdeki ormanlarımız 7 gündür gözlerimizin önünde cayır cayır yandı. Ankara kulakları sağır eden "yardım edin, evlerimiz, ormanlarımız, tarlalarımız yanıyor" çığlıklarını duymadı. Bölge halkının beklediği hava desteği bir türlü sağlanamadı. Ormanlar, köyler, mahalleler, tarlalar, evler yandı. Ne bir gecede aniden çıktı bu yangınlar, ne de ülkemizin ormanları ilk kez yanıyor. Her yıl bu aylarda ormanlarımızda yangınlar çıkmış, bütün istatistikler de bunu doğruluyor. Orman Genel Müdürlüğü 2 Haziran'da sıcak gelişme başlığı ile yangın riski haritasını yayınlamış. Haritayı görüyorsunuz. Var mı bir sürpriz durum? Yok. Orman yangınlarının söndürülemeyişinin sebebi ne? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devletimizin envanterinde yangın söndürme uçağımızın, helikopterlerimizin olmadığını açıkladı. Şaka değil, gerçek. 19 yıldır ülkeyi aralıksız yöneten iktidar partisinin bakanı çıktı, yangını söndürecek araç gerecimiz yok dedi. Açıklaması tam olarak şöyle: envanterimizde yangın söndürme uçağımız ve helikopterimiz yok. Bu ezelden beri böyle. 30 Temmuz. Ezelden beri devletin envanterinde yangın söndürme uçakları ve helikopterleri olmayabilir ama Türk Hava Kurumu'nun uçakları vardı. Nitekim Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının ormanlardaki yangına neden müdahale etmediği sorusu gündeme geldi. Bakan Pakdemirli, Türk Hava Kurumu uçaklarının yangına neden müdahale edemediğini şöyle açıklıyor: Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklar uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklamalar yapılıyor. Türk Hava Kurumu'ndaki uçaklar uçacak kapasitede olmadıkları için kullanamıyoruz. Diyelim ki Türk Hava Kurumu'nun uçakları antika oldu. Performanslarda kaybettiler. 19 yıldır ülke yöneten bir iktidar partisi devletin envanterine 19 uçak alamaz mıydı? Her yıl bir yangın söndürme uçağı alınsaydı bugün ormanlarımız göz göre göre 7 gün boyunca yanar mıydı?
Cevher İlhan, 4 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde ormanların yapılaşmaya açılması başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Günlerdir süren yangınlara havadan yeterli müdahalenin olmadığı iddiaları ortasında ormanlık alanların yapılaşmaya açılacağı tartışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı, yerleşim alanlarını korumak için ormanların yanmasına müsaade ettik garip ifadesinde bulunurken, yanan yerlerin ranta ve betonlaşmaya açılacağı kaygısı da derinleşiyor, diyen yazar, yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor:
Bilindiği gibi daha önce Cumhurbaşkanı'nın "bir de gelmiş burada bir marka koymuşlar onun adına, o markayı binasına koyanlar onu süratle kaldırması lazım, ben de bir yanlış yaptım, oranın açılışını yaptım" diye hayıflamada bulunduğu Trump Towers üzerinden dikey yapılaşmaya karşı olduğu tepkisine rağmen peş peşe gökdelenler dikildi. Keza kuzey ormanlarını, ekolojik yapıyı ve su kaynaklarını yok eden 3. Havalimanı projesini, İstanbul'un son bakir alanları kuzey ormanlarına doğru yatay kentleşmeye toplumsal rıza inşası operasyonu olarak savunurken, kentin akciğerlerini yuta yuta ilerleyen yeni yerleşimler bizi bekliyor İkrarında ve özellikle İstanbul'a ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz hayıflanmasında bulunduğu halde, başta İstanbul ve özellikle büyük şehirlerde yine sarayın onayı ile onlarca katlık binaların, kulelerin ardı ardına dikilmesiyle tam gaz dikey kentleşmeye gidildi. Bunun içindir ki Cumhurbaşkanı'nın Twitter hesabından yanan alanlar başka bir amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır taahhüdüne ve bakanın yanan alanların bir metrekaresi dahi başka amaçla kullanılmayacak vaadine rağmen yanan ormanlık alanların turizme açılacağı tedirginliği devam ediyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önce Fetih Suresinin 26. ayetinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
O zaman inkar edenler, kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Geçen birkaç bölümde Mekke yakınlarında İslam peygamberi ve Mekkeli müşriklerin elebaşları arasında Hudeybiye barış anlaşmasının imzalanmasından söz ettik. Bu ayet küfrün etkenlerinden biri olan yersiz bağnazlıktan söz ederken şöyle buyurmakta. Bağnazlık ve cahiliye kibri, müşriklerin peygambere ve Müslümanlara umre merasimini yerine getirmek ve kurban kesmek üzere Mekke'ye girmelerine mani oldu. müşrikler şöyle diyordu: "Bunlar Bedir ve Uhud savaşında bizim kardeşlerimizi öldürdüler. Şimdi nasıl onlara kentimize girmeleri ve sağlam geri dönmelerine izin verebiliriz?" Oysa müşrikler Kâbe ziyareti herkese serbest olduğunu ve Mekke güvenli topraklar ilan edildiğini biliyordu. Nitekim eğer biri babasının katilini burada görseydi ona dokunmazdı. Müşriklerin bu tutumuna karşı Allahu Teala peygamberi ve müminlerin yüreklerine ilahi mekanda kan akmasın diye sükunet ve güvenini indirdi ve geçici olarak ziyaret isteklerinden vazgeçtiler ve barış anlaşmasını imzalayarak daha sonraki yıllarda Kâbe'yi ziyaret etmenin yolunu açtılar. Oysa eğer onlar da cahiliye bağnazlı etkisi altında olsaydı kutsal topraklarda savaş çıkacaktı. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz: cahiliye kültüründen kaynaklanan ve mantığa dayanmayan her türlü fikri ve pratik bağnazlık geçersiz ve kabul edilemezdir. İman ve takvanın gereği sakin olmak mantıklı.